Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Paulus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Paulus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Paulus'un kafasından, Galatyalılara ise Paulus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Bu programımızda Galatyalılara mektubun sonuna geldik. Son ayetlerine geldik. 6. bölüm 9 ile 18. ayetlerine bakacağız. Pavlos 9. ayette şöyle diyor. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Bir süre önce bir baba bana oğullarım hakkında endişe ediyorum dedi. Kendisi doktordur ve akıntı bana karşı, okullar bana karşı, diğer anne babalar bana karşı görünüyorlar ve hatta bazı arkadaşlarım da bana karşılar. Ama oğullarımı doğru yetiştirmek istiyorum demişti. Eğer endişeniz buysa dostum, sizi doğru tohumu ekmeye teşvik ediyorum. Sabırlı olun ve ektiğinizi biçeceksiniz. Kayseri'de ya da Adana'da Ocak ayında gidip tahılları biçemezsiniz. Biçme zamanı gelene kadar beklemeniz gerekir. Bu yüzden ekmeye devam edin. Bugün sorunlarınız ve zorluklarınız olabilir ama Tanrı sözünü ekmeye devam edin. Rab, gökten inen yağmur ve kar, toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden, ikinciye tohum, yiyene ekmek vermeden nasıl göğe dönmezse, ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek. İstemimi yerine getirecek. Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır diye vaat etmiştir Yeşaya 55'te. İbrahim'in Tanrı'ya inandığını ve Kenan diyarında onunla birlikte yürüdüğünü hatırlayın. O sırada diyarda Kenanlılar, kötü putperest insanlar vardı. İbrahim'in bir oğlu İshak oldu. İshak genç bir adam olduğunda İbrahim onu Moria Dağı'nın üzerine çıkarttı. İbrahim Tanrı'nın buyruğuna itaat içinde oğlunu bir kurban olarak sunmaya hazırlandı ama Tanrı buna izin vermedi. İbrahim ruha ekti ve sonsuz yaşam biçti. Yakovat Musa'nın annesiydi. İçinde yaşadıkları korkunç dönemden ötürü onun hayatını kurtarmak için bir plan yaptı ve Musa Firavun'un kızı tarafından evlat edinildi. Tanrı'nın harikulade düzenlemesi aracılığıyla Musa küçükken annesi onun bakıcısı olabildi. Musa'ya Tanrı, Tanrı'nın İbrahim'i çağrısı ve İsrail için olan amacını anlattığına kuşku yoktur. Sonra oğlunun bir Mısırlı gibi yetiştirildiğini gördü. Bütün Mısır ona karşıydı. Mısır'ın kültürü, Mısır'ın zevkleri, Mısır'ın felsefesi ve Mısır'ın dini. Ama Musa'nın Mısır'ın zevkleri ve günahlarını terk edip Tanrı'nın halkıyla birlikte yerine aldığı gün geldi. Yakovet ektiğini biçmişti. Bu ilkeyi Davut peygamberin hayatında da görüyoruz. Günahı apaçıktı ve birçok insan onu zalim ve günahlı bir adam olarak düşünür. Beyaz bir masa örtüsünün üzerindeki bir damla siyah mürekkebin ta uzaktan görüldüğü ama siyah bir giysinin üzerindeki bir damla siyah mürekkebin hiç farkına varılmadığı ilginçtir. Tarihin bu dönemindeki diğer krallar o kadar kötüydüler ki Davut'unki gibi bir günah işlediklerinde kimse bunun farkına bile varmazdı ama Davut'un hayatında korkunç bir leke olarak göze çarpar Davut'un günahı. Davut Tanrı'yı seviyordu. Günahını itiraf ettiğinde bile Tanrı'ya olan açlığı ve susuzluğunu ortaya koyuyor. Ama Davut günah ekti ve bunun korkunç hasadını kendi çocuklarının yaşamlarında biçti. Dostum, ektiğimizi biçeriz. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım diyor Pavlos Galatyalılar 6:10'da. Şimdi Pavlos devam ediyor. Bizlerin iyilik yapan kişiler olmamız gerektiğini söylüyor. Liberalizmin tutunduğu dalın tamamen iyilik yapmak olduğunu biliyorum. Ben iyilik yapmaya inanıyorum ama iyi işlerin altında doğru temele sahip olmalısınız. Doğru temel Tanrı'nın kayrasının müjdesi ve Tanrı'nın ruhunda yürümektir. Ruhta yürüdüğümüzde ruhun meyvesi üretilir. Öyleyse dostum iyilik yapacaksınızdır. Bütün insanlar özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapacaksınız. Bu da bizi Galatyalılara mektubun son ana bölümüne getiriyor. Bu son bölümde 3 el yazısından söz edilmiştir. Birincisi Pavlus'un kendi el yazısıdır. Bakın diyor Pavlus Galatyalılar 6:11'de. Size kendi elimle nedenli büyük harflerle yazıyorum. Nedenli büyük harfler demenin anlamı uzun bir mektup değildir. Galatyalılara mektupta sadece 6 bölüm vardır ama aynı konuyu ele alan Romalılara mektupta 16 bölüm vardır. Buna uzun bir mektup denilemez ama Paulus büyük harflerle yazdığını söylemektedir ki bu iyi göremeyen insanların bir özelliğidir. Ben bunun Paulus'un bedendeki dikeninin gözleriyle ilgili olduğu teorisini desteklediğine inanıyorum. Hatırlayacağınız gibi onlara daha önce sizin için tanıklık ederim ki elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz demişti. Ben Pavlos'un ciddi bir görme sorunu olduğuna inanıyorum. Pavlos Romalılara mektubu yazdığında onu bir sekretere dikte ettirmişti. Bu mektubun sonunda Pavlos sekretere şimdi sen de selam eklemek istiyorsan bunu yapabilirsin demişti. Bu yüzden Romalılar 16:22'de sekreterin selamını görüyoruz. Mektubu yazıya geçiren ben Tertius, Rabbe ait biri olarak size selamlarımı gönderiyorum diyor. Ancak Pavlos Galatyalılara yazdığında kızgındı. Müjdeyi yasayla karıştırmakta olduklarını duymuştu ve böyle bir şey yapıldığında Tanrı'nın kayra müjdesi tamamen mahvedilmişti. Sekreterin gelmesini bekleyememişti, oturup kendisi yazmıştı. İyi göremediği için de büyük harflerle yazmıştı. Shakespeare'i bana öğreten hocam kısmen kör olan çok yetenekli bir bilgindi der. Sınıfta kitabı burnuna kadar sokar ve okurken ileri geri oynatırdı. Kağıtlarımıza not atarken söyleyeceklerini kağıtların kenarlarına kocaman yazardı. Söyledikleri kısaydı çünkü yazdığı sözcükler çok büyüktüler. Belli ki Pavlos'un yazısı da böyleydi. Bedende gösterişe önem verenler diyor Pavlos Galatyalılar 6:12'de. Yalnız Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar. İnanlıları Yahudileştirmeye çalışanlar diğer uluslara baskı yapıp sünneti vurgulayarak inanlı olmayan Yahudilerin öfke ve gazabından kurtulmaya çalışıyorlardı. İnanlıları Yahudileştirmeye çalışanlar o zamanın yasacılarıydılar. Aslında yasacılığı vaaz ederek başınızı hiçbir zaman derde sokmazsınız. Doğal insana çekici gelir çünkü yasa onu frenlemek için verilmiştir. Birçoğumuz kesinlikle diğerlerinin eski dualarının frenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Geçen gün halka açık bir yerde bir adamla konuşuyordum. Ve genç bir çocuk çok tehlikeli bir dört yol ağzından arabasıyla son sürat geçti. Adam çocuğun tutuklanıp hapse atılmasını istiyordu. Çocuğun yasaya itaat etmeye zorlanmasını istiyordu. Bu adam Tanrı'nın kayrasını reddeder, kurtulmamış biridir ama yasacılığı tutmaktadır. Herkes bir diğerinin yasaya uymasını ister. Doğrusunu isterseniz bizler de itaat edebileceğimiz bir yasa isteriz. Okula giderken biraz yüksek atlama yapmıştım. O zamanlarda 1 metre 5 santim atlamayla başlıyorduk. 1 metre 20 santim atladığımda biraz zorlandım. Bu yüzden atlama antrenmanı yaparken barı hep 1.20 düzeyinde tuttum. Yasacılık konusunda birçok insan da böyledir. Engeli ortadan kaldırmak istiyorlar ama barın kendileri için çok yüksek olmasını istemiyorlar. Yasacılık popülerdir. Tanrı'nın kayrası popüler değildir. İnsan yüreği onu iğrendirici bulur. Bu çarmıhın tökezidir dostum. Oysa sünnetlilerin kendileri bile kutsal yasayı yerine getirmiyor. Sizin bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar. Galatyalılar 6 ayet 13. İnanlıları Yahudileştirmeye çalışanlar onları sünnet olmaya zorlayarak onları yasanın altına koydukları için övüleceklerdi. Yasanın altında yaşadıklarını iddia edenlerin aslında yasaya göre yaşamamaları ilginçtir. Dağdaki vaaza göre yaşadıklarını söyleyen birçok insan ikiyüzlüdür. Hizmette yaşadığım bir deneyimden ötürü bunun gerçek olduğunu biliyorum. Yıllar önce bir seminer sırasında öğle yemeğinde yaşadığım bir olayı anlatayım. O kentte öğretmenken bir banker olan topluluğumuzun yaşlılarından biri o yıl ticaret odasının başkanıydı ve beni gruba hitaben bir konuşma yapmaya davet etmişti. O zamanlar genç bir vaizdim ve hatta bu benim ilk vaizlik görevimdi. Oraya erken gittim ve yetkililerden biri kürsüdeydi bile. Benimle konuşmaya başladı ve hayatımda hiç bu kadar çok küfür eden bir adam görmemiştim ki ben bu konuda bazı uzmanların konuşmalarını duymuştum. Onu azarlamadım. Sadece konuşmasına izin verdim. Onu dinledim. Sonunda konuşmamızda bu arada senin 3 kağıdın ne diye sordu. Ona vaiz olduğumu söyledim. Bana hayretler içerisinde baktı ve bugünkü konuşmacı sen misin dedi. Ona ben olduğumu söyleyince hemen havası değişti. Burada bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyum ve benim de bir Hristiyan olduğumu bilmenizi istiyorum dedi. Bu benim için kesinlikle bir sürprizdi. Çünkü konuşma biçiminden bir Hristiyan olduğunu kesinlikle kestiremezdim. Sonra konuyu daha da açtı. Bana bir kente çok moda olan bir kilisenin ihtiyarlarından olduğunu söyledi. Bana yaptığı bütün harikulade şeyleri söyledi. Sonra sözlerini, benim dinim dağdaki vaazdır dedi. Ona harika, bu çok iyi dedim. El sıkıştık, sonra ona peki o nasıl gidiyor diye sordum. Bana biraz şaşırmış olarak baktı ve ne demek istiyorsun o nasıl gidiyor demekle. Bunun üzerine açıkladım. Dağdaki vaazın dinin olduğunu söylüyorsun ve onu yaşayıp yaşamadığını bilmek istiyorum dedim. Yaşamaya çalıştığını söyledi. Ama dağdaki vaaz böyle değil. Epey katı bir standart koyuyor ve içinde denemekle ilgili hiçbir şey yok dedim. Onu ya yaparsın ya da yapmazsın. Ona ya uyarsın ya uymazsın. Onun senin dinin olduğunu söyledin. Bu yüzden ben de onu yerine getirdiğini düşündüm. Bana yapmaya kesinlikle çalıştığını söyledi. Sonra onu biraz zorlamaya başladım. Onu yerine getiriyor musun dedim. Sanırım yerine getiriyorum dedi. Bakalım yerine getiriyor musun? Rabbise kardeşine kızarsan, onu ahmak dersen, adam öldürmekten suçlu olduğunu söylemiştir. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Sanırım bu konuda bazı zorluklarım var ama idare ediyorum dedi. Peki Rabbisa'nın sonuna kadar zorladığı bir başka buyruğu deneyelim. Bir kadına şehvetle baktığında zina yapmaktan suçlu olduğunu söylemiştir İsa Mesih. Buna ne diyorsun? Ah dedi, bu beni suçlu çıkarır. Ben de öyle düşünmüştüm. Ona bak, sen dağdaki vaazı yerine getirmiyorsun. Ben senin yerinde olsaydım dinimi değiştirir, yerine getirebileceğim bir din bulurdum dedim. Onun ne olduğunu görüyor musunuz? Bu adam ikiyüzlüydü. Herkese dağdaki vaaza göre yaşadığını söylüyor ama her fırsatta ona karşı geliyordu. Tanrı'nın kayrasına ihtiyacı vardı ve günümüzde birçok kilisede onun gibi bir sürü insan vardır. Paulus bunu şu sözlerle dile getirir. Bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için. Galatyalılar 6 ayet 14. Paulus'la dünya arasında bir çarmıh vardı. Bu günümüzde her inanlı için böyle olmalıdır. Bu davranışlarınızı biçimlendirmekte her şeyden daha çok yardımcı olacaktır. Dağdaki vaazı yerine getirdiğiniz ya da belirli bir kilisenin üyesi olduğunuzla ya da bir kilise yetkilisi olduğunuzla, bir vaiz ya da pazar okulu öğretmeni olduğunuzla övünmeyeceksiniz. Hiçbir şeyle övünemeyeceksiniz. Sadece çarmıhta ve onun üzerinde ölen kişiyle övüneceksiniz. Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Galatyalılar 6 ayet 15. Bu da bizi bu son ayetlerde söz edilen ikinci tür el yazısına getirir. Sünnet, dinin ve yasanın el yazısıydı. Bedenin üzerindeki bir el yazısı gibiydi. İbrahim'in antlaşmasının altına ait olduğunuzu belirten bir arma gibiydi. Hiçbir şeye yaramıyordum. Bir loca ya da bir topluluğa ait olduğunuzu belirten bir rozet takmak neredeyse anlamsız olabilir. Sünnet olup olmamanın bir önemi yoktur. Sünnet olmamanın da bir önemi yoktur. Bu şeylerin hiçbir değeri yoktur. Günümüzde birçok insan iman etmeden önce ne büyük günahkarlar olduklarıyla övünürler. Sünnet olup olmadığınız, iman etmeden önceki durumunuzun hiçbir önemi yoktur. Önemli olan dostum, Tanrı'nın ruhu yaşamınıza gelip sizi Mesih İsa'da yeni bir yaratık yapıp yapmadığıdır. Bu ancak Mesih'e imanla gerçekleşebilir. Paulus müjdeyi aynı alanda bir yarışmacı olarak sunsaydı, kendi zamanındaki yasacılarla hiçbir sorunu olmazdı. Ne demek istediğime bir örnek vereyim. Piyasada bir sürü sabun var. Onları pazarlayanlar bize onların iyi koktuğunu, size kendinizi iyi hissettirdiğini ve cildinize karşı nazik olduklarını söylerler. Diyelim siz ve ben yeni bir sabun çıkarttık ve sabunun amacı sizi temizlemek olduğundan ve reklamcıların unuttuğu tek şeyin bu olduğuna benzediğinden adını temiz koyduk. Bunun sizi temizleyecek tek sabun olduğunu iddia ederekten reklama başladık. Sloganımız temizi al, temiz ol olacaktır. Bu sabunun sizi temizleyecek tek sabun olduğunu iddia eder etmez, bu bizim başımızı derde sokacaktır. Diğer sabun imalatçıları karşı atağa geçeceklerdir. Ama Pavlos müjde konusunda aynen bunu iddia ediyordu. Eğer Yahudilik iyidir ama Hristiyanlık daha iyidir deseydi, başı derde girmezdi. Çünkü günümüzdeki reklamcılar da bizim ürünümüz piyasadaki diğer sabunlardan daha iyidir diyorlar. Bu rekabettir. Kimse kendi sabunlarının sabun görevi gören tek sabun olduğunu söylemeye cüret edemez. Pavlos'un kendi sabununun Yahudiliğin sabunundan sadece biraz daha iyi olduğunu söylemediğine dikkat edin. Yahudilik bir şey değildir ve sünnet de bir şey değildir diyor. Elzem olan tek şeyin kutsal ruhun size yeni bir dua veren hayatınızdaki yazısı olduğunu söylüyor. Dostum, bu doğrudur. Şimdi bu bölümde bize sunulan üçüncü ve son el yazısına geldik. Bu kurala uyan herkese ve Tanrı'nın İsrail'ine esenlik ve merhamet olsun. Bundan böyle kimse bana sorun çıkarmasın. Çünkü ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum. Galatyalılar 6, 16, 17. ayetler. İzler sözüne dikkat edin. Pavlos, ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum diyor. Yunancası yara izleri anlamına gelen stigmatadır. İsa'nın el yazısını görmek istiyorsanız, Pavlos'un bedenine bakın. 2. Korintoslar 11. bölüm 23-27. ayetlerde bizlere şöyledir. Mesih'in hizmetkarları mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben onun daha üstün bir hizmetkarıyım. Ben daha çok emek verdim, hapse daha çok girdim, sayısız dayak yedim, çok kez ölümle burun buruna geldim. 5 kez Yahudilerden 39'ar kırbaç yedim. 3 kez değnekle dövüldüm. 1 kez taşlandım. 3 kez deniz kazasına uğradım. Bir gün bir gece açık denizde kaldım. Sık sık yolculuk ettim. Irmaklarda, haydutlar arasında gerek soydaşlarımın gerekse öteki ulusların arasında tehlikelere uğradım. Kentte, kırda, denizde, sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm. Emek verdim, sıkıntı çektim, çok kez uykusuz kaldım, açlığı, susuzluğu tattım. Çok kez yiyecek sıkıntısı çektim. Soğukta çıplak kaldım. Stigmata, bu Yunanca sözcük, Pavlos'un Rab İsa'nın uğruna katlandığı acılardı. Pavlos'un zamanında stigmata üç değişik şekilde kullanılıyordu. Kaçan bir köle bulunup efendisine geri götürüldüğünde alnı dağlanırdı. Ayrıca ünlü bölüklere ait askerlerin alınlarına komutanlarının ismi dövmeyle yazılırdı. Sonra put tanrıçalara tapanlar da Pavlos'un zamanında Anadolu'da ve Roma İmparatorluğu'nda bu çok yaygındı. Onun adını alınlarına dağlatıyorlardı. Pavlos, benim bedenimde Rab İsa'nın yara izleri bulunuyor derken size derin duygular ve büyük bir inançla yazdım. Benim yazdıklarıma gerçekten inanıp inanmadığımı ve bu şeylerin benim hayatımda gerçek olup olmadığını gerçekten bilmek istiyorsanız bedenimi okuyun, yaralarıma bakın diyor. Dostum, sünnet size hiçbir şeye mal olmaz. O sadece dışınsal bir işarettir. Pavlos kendisi sünnetli olduğu halde sünnetin hiçbir şey olduğunu söyler. Ama Rab İsa'nın dağlama izlerini bedeninde ve hayatında taşıyordu. Ben Rab İsa'nın günümüzde hala yazmak için eğildiğine inanıyorum. Bunu tapınağın zeminindeki kumların üzerine değil, kendisine ait olanların yaşamları üzerine yazıyor. Evet, Rab İsa'nın günümüzde hala yazmak için eğildiğine inanıyorum. Yüreklerimizde sonsuza dek onun dağlaması vardır. İsa'nın uğruna utanca katlanmaya razı olaraktan onun yaralarını gururla taşıyor muyuz? Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin diyor Pavlos, Galatyalılara mektubun son ayetinde, yani 6-18'de. Pavlos, bu harikulade mektubu kardeşleri Tanrı'nın kayrasına teslim ederek son verir.